Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahi fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye lehu. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kulun daha önce bahsettiğimiz üç esasın birincisi, benim bazı yolları vardır. Bu yollardan birincisi Allah Teala'nın yarattıkları üzerinde düşünmek ve fikrini yormaktır. Bu hem Yüce Allah'ı bilmeye hem onun egemenliğinin, azametini, kudretinin ve hikmetinin mükemmelliğini, rahmetinin kuşatıcılığını bilmeye götürür. İşte Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onlar göklerin ve yerin hükümdarlığına Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye bakmazlar mı? Araf suresi 185. De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Yalnızca Allah için ikişer ikişer birer birer kalkınız, sonra düşününüz. Sebe 46. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün değişip durmasında elbette akıl sahipleri için deliller vardır. Ali İmran 190. Gece ve gündüzün değişip durmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınacak bir topluluk için şüphesiz nice ayetler vardır. Yunus 6. Ayetlerde Allah Azze ve Celle kulun Rabbini bilmesinin yollarını tarif etmiştir. Kulun yüce Rabbini bilmesinin yollarından birisi de Rabbinin şer'i ayetleri üzerinde düşünmektir. Bu ayetler ise Resullerin, Allah'ın salatü ve selamı onların üzerine olsun, getirmiş oldukları vahiy demektir. Kul bu ilahi ayetler üzerinde bunlardaki insanların dünya ve ahiretteki hayatlarının ancak kendileriyle ayakta durabileceği pek büyük menfaatler üzerinde düşünür. Bunlar üzerinde dikkatle düşünecek, bunların ihtiva ettiği ilim ve hikmeti tefekkür edecek olursa, bunların kulların maslahatları ile uyum arz ettiklerini ve bir düzen içerisinde onları bütünlediklerini görür. Böylelikle kul aziz ve celil olan Rabbinin şu buyruğunda dile getirdiği gibi bilmiş olur. Hala onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyeceklerini. Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi elbette içinde birbirini tutmayan birçok şeyler bulurlardı. Nisa suresinin 82. ayeti. Allah'ı bilmenin yollarından birisi de Yüce Allah'ın müminin kalbine onu bilmesini sağlayacak ilimden yerleştirdikleridir. Bu yolla kişi adeta gözüyle görürcesine Rabbini bilip tanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail kendisine ihsanın ne olduğunu sorunca Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan dahi o şüphesiz ki seni görür diye cevap vermiştir. Bilinmesi gereken ikinci esas ise dindir. Kul bu dinin gereğince amel etmekle mükelleftir. Bu dinin ihtiva ettiği hikmet, rahmet, insanların maslahatı ve onlardan fesada götüren şeylerin bertaraf edilmesi gereğince ameli bunların gereği ile ameli ihtiva eder. Bu din üzerinde kitap ve sünnete dayalı bir şekilde hakkıyla düşünen bir kimse bu dinin gerçek din olduğunu, kendisi olmaksızın insanların menfaatine olan şeylerin ayakta kalmalarının imkansız olduğunu, İslam'ın ve bugün Müslümanların hali arasında bir mukayese yapmamak gerektiğini anlar. Gerçekten Müslümanlar birçok bakımdan kusurludurlar. Pek büyük sakıncaları ve yasakları işlemiş bulunuyorlar. Öyle ki kimi İslam topraklarında Müslümanlar arasında yaşayanlar hiç de İslami olmayan bir atmosfer içerisinde yaşamış olurlar. Yüce Allah'a hamdolsun ki İslam dini daha önce gelmiş olan bütün dinlerin ihtiva ettikleri maslahatların hepsini kuşatmaktadır. Onlardan farklı olarak her zaman, her mekan ve her toplum içinde elverişli olmak gibi bir özelliği vardır. Onun her zaman, her mekan ve her topluma elverişli olmasının anlamı da şudur. Bu dine sarılmak hangi zaman ve mekanda olursa olsun hiçbir toplumun hiçbir maslahatıyla çatışmaz. Aksine o toplumun düzelmesi ona bağlıdır. Bunun anlamı da o her zaman, her mekan ve her topluma boyun eğer onlar tarafından şekillendirilir değildir. Çünkü İslam dini salih olan her bir ameli emreder, kötü olan her bir işi de yasaklar. O erdemli her türlü ahlakı emrettiği gibi bayağı her türlü huyu da yasaklar. Üçüncü esas, insanın Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilip tanımasıdır. Bu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını incelemekle, onun ibadetini, ahlakını, yüce Allah'a davetini, Allah yolunda cihadını ve buna benzer hayatının diğer yönlerini yakından tanımasıyla mümkün olur. Bu sebeple Peygamberini daha çok tanımak, ona imanını daha çok pekiştirmek isteyen her bir insan elinden geldiğince savaş ve barış hallerindeki uygulamalarını, zorluk, sıkıntı ve bolluktaki yaşayışını, kısacası bütün hallerini incelemesi ve okuması gerekir. Allah Azze ve Celle'den bizleri zahirleri ve batınları itibariyle yüce Resullerine uyanlardan kılmasını, bu hal üzere canımızı almasını niyaz ederiz. Elbette ki bu dahi gerçekleştirecek ve bunu gerçekleştirmeye kadir olan O'dur. Bundan dolayı sana Rabbin kimdir diye sorulursa de ki, Rabbim Allah'tır. O nimetleriyle beni de bütün alemleri de terbiye edip beslemiştir. O benim mabudumdur ve ben ondan başkasına ibadet etmem. Buna delil de yüce Allah'ın hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır buyuruyordur. Yani Fatiha suresinin ilk ayet. Allah'ın dışındaki her bir varlıkta alemdir. Ben de o alemden bir kişiyim. Rabbin kimdir sorusu, seni yaratan, senin ihtiyaçlarını karşılayan, seni bu şekilde var eden ve seni rızıklandıran kimdir demektir. Terbiye, sayesinde terbiye edilenin dosdoğru bir şekilde varlığını ortaya çıkartan her türlü gözetim ve kollayıp gözetmeden ibarettir. Eğer Rab lafzının terbiyeden almış olduğunun manasının kabul edildiğini gösteriyor bu da. Çünkü orada hem beni hem de bütün alemleri nimetleriyle terbiye eden ifadesi geçiyor. Bütün alemleri nimetleriyle terbiye eden ve yaratılış maksatlarına göre onları hazırlayan, rızkı onların ihtiyaçlarını karşılayan Allah'tır. Allah Tebareke Teala Musa Aleyhisselam ile Firavun arasındaki konuşmaları bize şöyle aktarmaktadır. Firavun, sizin Rabbiniz kimdir? Ey Musa dedi. Musa, Rabbimiz bütün her şeye hilkatini verip sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Taha suresi 49-50. ayetler. O halde alemlerden her bir varlığı nimetleriyle terbiye eden Yüce Allah'tır. Yüce Allah'ın kulların üzerindeki nimetleri ise pek çoktur. Bunları sayıp dökmeye imkan bulunmamaktadır. Nitekim Allah Azze ve Celle İbrahim suresinin 34. ayetinde eğer Allah'ın nimetini topluca saymak isteseniz onları sayamazsınız. O halde bizi yaratan, bizi donatan, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizi rızıklandıran tek başına Yüce Allah'tır. Bundan dolayı sadece O ibadete layıktır. Bundan dolayı benim biricik mabudum O'dur. Önünde zilletle boyun eğerek sevgi ve tazim ile eğildiğim yalnız O'dur. Onun bana emrettiklerini yaparım, bana yasakladıklarını terk ederim. Yüce Allah'tan başka kendisine ibadet ettiğim hiçbir kimse yoktur. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 25. ayetinde senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu vahyederdik. Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin. Ve yine suresinin 5. ayetinde de halbuki onlar onun dininde ihlas sahipleri ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekatı vermelerinden başkasıyla emrolunmadılar. Dosdoğru din işte budur. Her türlü noksanlığın kendisinden uzak olduğu yüce Allah'ın bütün yaratıkların Rabbi, terbiye edicisi olduğuna da Allah Azze ve Celle'nin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır ayeti delil gösterilmiştir. Yani kemal, celal ve azamet sıfatlarına sahip olan yalnız Yüce Allah'tır. Alemlerin Rabbi ise nimetlerle onları terbiye eden, onları yaratan, onların mutlak egemeni olan ve dilediği şekilde onların işlerini çekip çeviren demektir. Yüce Allah'ın dışındaki her şey de alemdir. Onun dışındaki varlıklara alem denilmesinin sebebi kendilerini yaratana, maliklerine, işlerini çekip çevirene alamet oluşlarından dolayıdır. Her bir şey Yüce Allah'ın bir ve tek olduğuna delil teşkil etmektedir. Bu şekilde bu soruya cevap veren ben de bu alemlerden bir kişiyim. O benim Rabbim olduğuna göre bir ve tek olarak ona ibadet etmek de benim görevimdir. Sana Rabbini ne ile bildin diye sorulursa de ki, ben Rabbimi ayetleriyle ve yaratıklarıyla bildim. Gece ve gündüz, güneş ve ay da onun ayetlerindendir. Yedi gök, yedi yer, onların içindekiler ve aralarındakiler ve onun yarattıklarının aralarındakiler de onun yarattıklarının bir kısmıdır. Buna delil Yüce Allah'ın şu ayetleridir. Onun ayetlerinden, varlık ve buyruğunun delillerinden bir kısmı da gece ile gündüz, güneş ve aydır. Güneşe de secde etmeyin, aya da. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin. Fussilet 37. Şüphesiz ki gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arş üzerinde istiva eden, geceyi durmadan onu kovalayan, gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Rabbiniz Allah'tır. İyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf suresi 54. Yani sana sen yüce Allah'ı hangi yolla bildin diye sorulacak olursa sen de onu ayetleriyle ve yarattıklarıyla bildim diye cevap ver. El ayat, ayetler, deliller, belgeler kelimesi ayetin çoğuludur. Bu da bir şeye delalet eden ve onu açıklayan alamet demektir. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri de kevni ve şer'i ayetler olmak üzere iki türlüdür. Kevni ayetler bütün mahlukattır. Şer'i ayetler ise Allah'ın peygamberlerine indirmiş olduğu vahiy demektir. Yani buradaki ayetleri ve mahlukatı ile ifadesi, şayet buradaki ayetleri kevni ve şer'i ayetler olarak yorumlayacak olursak, özel olanın genel olana atfedilmesi kabiliğinden olur. Eğer ayetleri şer'i ayetler diye açıklarsak, o takdirde birbirinden farklı şeylerin birbirlerine atfedilmesi kabiliğindedir. Durum ne olursa olsun Allah Azze ve Celle kevni ayetleriyle bilinir. Bunlar ise onun pek büyük yaratıkları, bu yaratıklardaki harikulade sanat ve en ileri derecedeki hikmetiyle bilinir. Yine Yüce Allah şer'i ayetleri bu ayetlerdeki adalet ve maslahatları ihtiva edip mefsedetleri bertaraf etmesi özellikleriyle bilinir. Her bir şeyde vardır ona bir ayet, onun varlık ve birliğine eder delalet. Evet, şimdi ibret alınması gereken kevni ayetlere bazı atıflar yapılmıştır. 4. ayetinde şüphesiz Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı ayetinde Allah Azze ve Celle'nin varlık ve birliğinin bir takım delilleri dile getirmektedir. Yüce Allah bu pek büyük yaratıkları 6 günde yaratmıştır. Dileseydi bunları bir anda dahi yaratırdı. Ancak o hikmetinin gerektirdiği şekilde sebepler ile sonuçlar arasında belli bir bağ takdir buyurmuştur. O arşa istiva etmiştir. Yani celal ve azametine yakışan bir surette, özel bir şekilde arşın üzerine yükselmiştir. Bu ise mutlak egemenliğin ve malik oluşun kemalini gösterir. Yüce Allah geceyi gündüze bürür, yani geceyi gündüze örter. Geceyi tıpkı güneşin ışığı üzerine indirilen ve onu örten bir perde gibi yapmıştır. Yüce Allah güneşi, ayı ve yıldızları kendi emirlerinin mahkumu olarak yaratmıştır. O kullarının maslahatına olmak üzere bu varlıklara dilediği emirleri verir. Yaratmak ve emretmek başkasının değil de yalnızca onun olduğundan ötürü onun mülkü, mutlak sahipliği her şeyi kapsar ve egemenliği de mükemmel ve eksiksizdir. Onun rububiyeti bütün alemleredir ve hepsini kapsar. Rab, mabudun kendisidir. Buna dalil Yüce Allah'ın ayetidir. Ey insanlar! Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki takva sahibi olasınız. O Rabbiniz ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğde bir bina yaptı. O gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere meyveler çıkardı. Artık siz de bildiğiniz halde Allah'a eşler koşmayınız. Bakara 21-22. ayetleri. İbn Kesir, Allah rahmet eylesin, bütün bu eşyayı yaratan kim ise ibadete layık olan da odur demektedir. Rab olan kimse mabuttur. Rab'dur. Mabut da ibadet olmaya layık olan kimse demektir. Yahut da ibadete layık olduğu için kendisine ibadet olunan demektir. Burada maksat kendisine ibadet olunan herkes Rab'dır demek değildir. Allah'tan başka ibadet olunan ilahlar ile o ilahlara ibadet edenlerin Allah'tan başka Rab edindikleri varlıklar aslında Rab değillerdir. Yani burada müthiş bir ayrıntı var esasında. Yalnız ibadet edilmesi, Rab edilmesi. Halbuki Allah'tan başka ibadet edilen sahte ilahlar ise Rab değillerdir.
İlah
edinilmişlerdir. Çünkü Rab yaratan, bugün Cuma namazında Nahl suresinden mi okumuştuk? Nahl suresinde de geçtiği gibi hiç yaratanla yaratmayan bir olur mu? İbadet edilmez. Öngörülür. Ve mutlak malik olan bütün işleri idare edip çekip çevirendir. Daha sonra Allah'ın ibadete layık olan biricik Rab olduğuna, Bakara suresinin 21. 22. ayet-i kerimeleri delil getirmiştir. Bu ayetlerde nida, Ademoğullarının kendileri olan bütün insanlara yöneliktir. Yüce Allah onlara yalnızca kendisine, ona hiçbir şey ortak koşmama suretiyle ibadet etmelerini, ona eş koşmamalarını emretmektedir. Ayrıca bununla ortaksız olarak bir ve tek yaratıcı kendisi olduğundan dolayı ibadete hak sahibi olduğunu açıklamaktadır. Sizi de sizden öncekileri de yaratan buyruğu daha önceki emrin sebebini açıklayan bir sıfat durumundadır. Yani siz ona ibadet ediniz çünkü sizi yaratan Rabbiniz odur. Yaratan Rab o olduğundan ötürü sizin de ona ibadet etmeniz gerekir. Bundan dolayı biz şöyle diyoruz. Yüce Allah'ın rububiyetini kabul eden herkesin yalnızca ona ibadet etmesi gerekir. Aksi takdirde o kişi çelişkiye düşmüş olur. Ona ibadet takvayı elde etmek için yapılır. Takva ise Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'ın azabına karşı gerekli koruyucu sebepleri edinmek demektir. Ayet-i kerimede belirtildiğine göre Yüce Allah bizim için herhangi bir zorluk ve yorgunluk söz konusu olmaksızın tıpkı insanın yatağında uyması gibi yeryüzünden faydalanabileceğimize işaret etmektedir. Gök de bizim üzerimizdedir. Tıpkı bir bina gibidir. Çünkü bina yukarıda yapılan demektir. Bu yönüyle sema da yeryüzündekilerin binasıdır ve orası Yüce Allah'ın şu ayetine belirttiği gibi koruma altında bulunan bir tavandır. Enbiya suresinin 32. ayetinde ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Halbuki yine onlar onun ayetlerinin yüz çeviricidirler. Yüce yukarıdaki bulutlardan bizim için tertemiz bir su indirmiştir. O sudan içeriz ve o su vasıtasıyla hayvanlarımızı da sularız. Nahl suresinin 10. ayetinde de belirtildiği gibi. Bütün bunlar bize bir rızık olmak üzere verilmiş bağışlardır. Bir başka ayet-i kerimede Nâziyât suresinin 33. ayetinde size de hayvanlarınıza da faydalı olmak üzere bunları yaratmıştır diye buyurmaktadır. O halde ey insanlar sizleri de sizden öncekileri de yaratan, yeryüzünü sizin için bir döşek, semayı da bir bina yapan, gökten size bir su indirip de onunla size bir rızık olmak üzere çeşitli meyveler çıkartan Rabbinize eşler koşarak Allah'a ibadet ettiğiniz gibi onlara ibadet etmeyiniz ya da Allah'ı sevdiğiniz gibi onları sevmeyiniz. Çünkü böylesi ne aklen ne de şer'an size yakışan bir şey değildir. Sizler onun hiçbir ortağının olmadığını bilip dururken, yaratmak, rızık vermek ve bütün varlıkların işlerini idare etmek onun elinde olduğunu biliyorken, ibadette sakın ona ortak koşmayınız. Evet, İslam, iman, ihsan ve onun kapsamı içerisine giren dua etmek, havf yani korku, reca yani umut, tevekkül, rağbet, arzu ve istek, rahbet, korkup çekilmek, huşu, haşyet, inabe yani dönüş, yöneliş, isteane, istiaze, istigase, kurban kesmek, nezir yani adak adamak ve buna benzer Yüce Allah'ın emretmiş olduğu bütün çeşitleriyle ibadet sadece ve sadece Allah'a mahsustur. İman ve ihsan gibi bütün ibadet çeşitleri yani ibadetin tarifi verilmiştir burada. İslam, iman ve ihsan diye tabir edilen bu üç husus dinin ta kendisidir. Yani din, İslam, iman ve ihsandır. Nitekim Müslim'in Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'den rivayet etmiş olduğu hadiste böylece zikredilmektedir. Ömer radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunduğumuz bir günde yanımıza elbisesi oldukça beyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk izleri görünmeyen ve aramızdan hiç kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturdu, dizlerini onun dizlerine dayadı ve ellerini de baldırlarının üzerine koyup dedi ki, ''Ey Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu haber ver.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''İslam, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, orucu tutman ve ona yol bulabildiğin takdirde de Beytullah'ı hac etmendir.'' Adam doğru söyledin dedi. Ömer radıyallahu anh dedi ki biz adama hayret ettik. Hem ona soru soruyor hem onun doğru söylediğini tasdikliyordu. Adam devamla dedi ki bana imanın ne olduğunu bildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Bir de hayrıyla, şerriyle, kadere iman etmendir. Adam doğru söyledin dedi. Yine bana ihsanın ne olduğunu bildir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmen demektir. Sen onu görmüyorsan dahi o seni görmektedir. Bu sefer adam bana kıyametten haber ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kendisine soru sorulan zat soru sorandan daha bilgili değildir. Yine adam o halde bana onun alametleri hakkında haber ver deyince şöyle buyurdu. Cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı, elbisesiz, fakir, koyun çobanı kimselerin uzun bina yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır. Sonra adam gitti. Uzun bir süre bekledim. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana o soru soranın kim olduğunu biliyor musun? Ey Ömer buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Şöyle buyurdu. O Cebrail idi. Size dininizi öğretmek üzere geldi. Yani böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususları dinin kendisi olarak değerlendirmiştir. Çünkü bu hususlar dinin tamamını ihtiva etmektedir. Bütün ibadet çeşitlerinin de yalnızca Allah'a mahsus kılınması, Allah'tan başkasına yöneltilmemesi gerekiyor. Bunlara delil Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Bu itibarla oralarda Allah ile birlikte hiçbir kimseye dua ve ibadet etmeyin. Her kim ibadetin herhangi bir bölümünü Allah'tan başkasına yönetecek olursa o kimse müşrik ve kafir birisidir. Buna da delil Yüce Allah'ın şu ayetidir. Kim buna dair hiçbir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet ederse onun hesabı ancak Rabbinizin katındadır. Kafirler hiç şüphesiz kurtuluşa eremezler. Müminun Suresinin 117. ayet. Bir bölümü zikredildikten sonra bunlardan herhangi birisini Allah'tan başkası için yapan kimsenin müşrik ve kafir bir kişi olacağı ifade edilmiştir. Buna da Allah Azze ve Celle'nin Cin Suresinin 18. ayeti, Müminun Suresinin 117. ayetleri delil getirmiştir. Birinci ayet kerimenin yani Cin Suresinin 18. ayetinin bu hususta delil oluşunun keyfiyeti şu şekildedir. Allah-u Teala mescitlerin Yüce Allah'a ait olduklarına haber vermektedir. Burada ise mescitler ya secde edilen yerlerdir yahut da secde azalarıdır mescit kelimesiyle. Buna bağlı olarak da onun için Allah ile birlikte hiçbir kimseye dua ve ibadet etmeyin diye buyurmaktadır. Yani onunla beraber başkasına ibadet ederek o başkasına da secde etmeyin demektir. İkinci ayet-i kerimenin bu hususa delil oluş yönüne gelince Yüce Allah, Allah ile birlikte başkasına dua ve ibadet eden kimsenin kafir olduğunu açıklamış bulunmaktadır. Çünkü o kafirler hiç şüphesiz kurtuluşa eremezler diye buyurmuştur. Buna dair hiçbir delili bulunmaksızın ifadesinde de birden çok ilahın varlığına dair bir delilin bulunmasının imkansız olduğuna işaret vardır. Çünkü buradaki buna dair hiçbir delil bulunmaksızın vasfı durumu açıklayan bir vasıftır. Yoksa bu hususta delil olan herhangi bir şeyi kayıtlayan veya sınırlandıran bir vasıf değildir. Zira Yüce Allah ile birlikte bir başka ilahın bulunduğunu ortaya koyabilecek herhangi bir delilin bulunması imkansızdır. Hadis-i şerifte dua ibadetin beynidir diye buyurulmaktadır. Buna delil de Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti büyüklüklerine yediremeyenler yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min suresinin 60. ayeti. Dua ibadeti ve çeşitleri. İslam, iman ve ihsan gibi ibadet türleri ki dua da bunlardandır. Bu sözü edilen ibadet türlerinin delillerini ortaya koymaya başlıyor burada. Önce duaya dair deliller zikrediliyor. İslam, iman ve ihsana dair delillerin açıklamalarda Allah Azze ve Celle'nin izniyle ileride gelecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dua ibadetin beynidir hadisini delil gösterdiği gibi Allah Azze ve Celle'nin Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti büyüklüklerine yediremeyenler yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. Mealindeki Mü'min suresinin 60. ayetinde delil göstermektedir. Ayet-i kerime duanın da ibadetten olduğuna delildir. Çünkü bu böyle olmasaydı Allah Azze ve Celle'nin şüphesiz bana ibadeti büyüklüklerine yedirmeyenler diye buyurması yerinde olmazdı. Her kim yüce Allah'tan başkasının güç getiremediği bir hususu Allah'tan başkasından dua edip isteyecek olursa o kimsenin dua ettiği varlık ister hayatta olsun ister ölmüş bulunsun müşrik ve kafir bir kimse olur. Bu kimsenin bir başkasına ey filan bana yemek yedir, ey filan bana su içir gibi sözlerle hayatta olan bir kimsenin güç getirebileceği bir şey istemesinde ise bir sakınca yoktur. Böyle bir işi ölmüş ya da gaip, yani hazır bulunmayan, yanında bulunmayan kimseden isteyen bir kimse ise müşriktir. Çünkü ölü ya da hazır olmayan bir kimsenin böyle bir işi yapmasına imkan yoktur. Onun böylesine dua etmesi, o kimsenin kainatta bir tasarrufunun bulunduğuna inandığının delilidir. Böylelikle bu kişi müşrik olur. Şunu bilelim ki dua iki çeşittir. Birisi dilek duası, diğeri ibadet duası. Dilek duasından kasıt, ihtiyaçların istendiği duadır. Kul bunu Rabbine yapacak olursa bu da ibadet olur. Çünkü bunun muhtevasında Yüce Allah'a ihtiyacını arz etmek ve ona sığınmak vardır. Ayrıca onun kadir, kerim, lütuf ve rahmeti geniş olduğu itikadını da ihtiva eder. Böyle bir duanın az önce geçtiği üzere birisinin bir başkasına ey filan bana yemek gelir demesi halinde olduğu gibi isteği yerine getirmeye güç yetirip yapılan bu duayı, bu isteği akıl ile kavrayan birisi olmaz halinde yaratıklara da bu tür dualarda, yani bu gibi isteklerde bulunmak caizdir. İbadet duası ise kulun dua ettiği zaman kulun dua ettiği zatın sevabını isteyerek ve onun cezasından korkarak dua ile ibadete yönelmesi demektir. Böyle bir dua Allah'tan başkasına yapılamaz. Böyle bir duanın Allah'tan başkasına yöneltilmesi en büyük şirktir. Kişiyi dinden çıkartır. Yüce Allah'ın şüphesiz bana ibadeti büyüklüklerine yedirmeyenler yakında hor ve hakir olarak cehenneme gideceklerdir buyurunda söz edilen tehdide mahkum olur. Havfin, yani korkunun delili Yüce Allah'ın eğer gerçek müminlerseniz ondan korkmayın, onlardan korkmayın, benden korkun buyurudur. Âl-i İmran suresinin 175. ayeti. Ricanın delili de Yüce Allah'ın artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadetinde kimseyi ortak koşmasın. Kehf suresinin 110. ayetidir. Havf, korku duymak demektir. Bu ise kişinin helaki yahut zarar görmesi ya da eziyet görmesi beklentisi dolayısıyla meydana gelen bir tepkidir. Şanı Yüce Allah şeytanın dostlarından korkmayı yasaklamış, yalnızca kendisinden korkmayı emretmiştir. Havf, yani korku üç türlüdür. Birincisi tabii korku, insanın arslandan, ateşten, suda boğulmaktan korkması gibi. Bundan dolayı kulun kınanması söz konusu değildir. Nitekim Şanı Yüce Allah Musa Aleyhisselam'dan nihayet şehirde korku ile gözetleyerek sabahı etti diye söz etmektedir. Kasas suresi 18. ayetinde. Ancak şayet bu korku eğer bir farzı terk etmek yahut bir haramı işlemek için bir sebep teşkil ederse haram olur. Çünkü bir farzı terk etmeye yahut da bir haramı işlemeye sebep teşkil eden her bir şey haramdır. Buna delil de Allah Azze ve Celle'nin eğer gerçek müminlerseniz onlardan korkmayın, benden korkun ayetidir. Buna göre Yüce Allah'tan korkmak övülen bir şekilde olabildiği gibi övülmeye değmeyecek bir şekilde de olabilir. Övülmeye değer olan Allah korkusu eğer kişiyle Allah'a isyan arasında bir engel teşkil ediyor ve kişiyi farzları işleyip haramları terk etmeye götürürse o korku övülmeye değer. Bu gaye elde edilecek olursa kalp huzur ve sükunet bulur. Yüce Allah'ın nimetiyle sevinir, mükafatını umacak hale gelir. Övülmeye değmeyen korku hali ise kulu Allah'ın rahmetinden ümit kesmeye iten korkudur. O vakit kul hasretler çekmeye başlar, kendi kabuğuna çekilir ve hatta ümitsizliği güçlü olduğundan dolayı masiyet, günah işlemeye devam eder gider. İbadet şeklindeki korku, bu da herhangi bir kimseden korkup bu duyduğu korku ile o korktuğu kimseye ibadet etmesi şeklinde ortaya çıkar. Böyle bir korku ancak Yüce Allah'a karşı duyulur. Bunun Yüce Allah'tan başkasına yönlendirilmesi büyük şirktir. Gizli korku, bu da bir kimsenin bir yatırdan yahut kendisinden uzak ve kendisine etkisi olmayan bir veliden gizliden gizliye korkması demektir. İlim adamları böyle bir korkuyu da şirk kabiliğinden zikretmişlerdir. Reca, yani ümit ise insanın elde edilmesi muhtemel olan bir şeyi umması demektir. Bazen elde edilme ihtimali uzak olan bir şey hakkında da kullanılır ve bu da yakınmış gibi kabul edilir. Zillet ve boyun eğmeye ihtiva eden bir ümit ancak Yüce Allah'a karşı duyulur. Böyle bir umudun Allah'tan başkasına bağlanması ümit edenin kalbinin durumuna göre ya küçük ya da büyük bir şirktir. Evet, Kehf suresinin 110. ayetinde artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadetinde kimseyi ortak koşmasın ayeti delil getirmiştir bu usta. Şunu bilelim ki övülmeye değer olan reca, yani ümit, ancak Yüce Allah'a itaat edip bu itaatin sevabını bekleyen ya da günahlardan tevbe edip tevbesinin kabul edilmesini ümit eden kimseler hakkında söz konusudur. Amelsiz bir ümit ise bir aldanıştır ve yerilen, zemmedilen boş bir temennidir. Tevekkülün delili de Yüce Allah'ın şu ayetidir. Eğer iman edenlerseniz yalnız Allah'a tevekkül ediniz. Bir başka ayette de kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter buyurulmuştur. Talak suresi 3. ayetinde. Bir şeye tevekkül etmek ona güvenip dayanmak demektir. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek ise menfaatli olan şeylerin sağlanmasında, zararlı olan hususlarına bertaraf edilmesinde Yüce Allah'ın yettiğine, onun bunları yapabileceğine güvenmek demektir. Böyle bir tevekkül Yüce Allah'ın şu ayeti dolayısıyla imanın mükemmelliğinin bir gereği ve bir alametidir. Eğer iman edinirseniz yalnız Allah'a tevekkül ediniz. Maide 23. ayet. Kul samimi olarak Yüce Allah'a güvenip dayanacak olursa onun için önem teşkil eden hususlarda Allah da kendisine yeter. Çünkü Yüce Allah kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter diye buyurduktan sonra tevekkül edenleri şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir buyruğuyla rahat ve huzura kavuşturmaktadır. Çünkü hiçbir şey onun istediğini gerçekleştirmekten yana acize düşüremez. Tevekkül de birkaç türlüdür. Yüce Allah'a tevekkül etmek bu imanın kemalinin bir gereği ve samimi imanın alametlerindendir. Kendisi olmaksızın iman, yani tevekkül olmaksızın iman kemale ermez, tamam olmaz. Bunun delili daha önceden söylemiştik. İkincisi bir menfaatin sağlanmasında ya da bir zararın önlenmesinde ölü bir kimseye güvenip dayanmak şeklinde gizli tevekkül. Bu büyük bir şirktir. Çünkü böyle bir inanca, böyle bir ölünün kainatta gizli bir tasarrufu olduğuna inanmasından başka bir kimse sahip olamaz. Bu kişinin ölmüş bir peygamber, bir veli yahut Yüce Allah'ın düşmanı bir tağut olması arasında da bir fark yoktur. Üçüncüsü, tevekkül ettiği başka kimsenin tasarruflarında mertebe itibariyle kendisinden daha yüksekte, tevekkül edenin mertebesinin ise ondan daha aşağıda olduğuna inanarak tevekkül etmek. Mesela bir kimsenin geçimi ve benzeri şeyleri elde etmek konusunda böyle bir kimseye güvenmesi buna bir örnektir. Bu da küçük şirk türündendir. Çünkü kalp böyle birisine bağlanır ve ona güvenir. Eğer o kimseye bir sebep olarak güvenecek olursa, onun vasıtasıyla bunu takdir eden Allah olduğuna da inanırsa, böyle bir güveninde bir mahsur yoktur. Şu kadar var ki, kendisine güvenilen kimsenin bu hususun elde edilmesinde doğru ve sağlıklı bir etkisinin de olması gerekir. Dönenin tasarruf ettiği hususlarda vekaletin caiz olduğu alanlarda başkasını vekil tayin etmek suretiyle tevekkül etmez. Böyle bir tevekkülde kitap, sünnet ve icmanın delaletiyle bir sakınca yoktur. Çünkü Yakup Aleyhisselam çocuklarına oğullarım gidin Yusuf'u ve kardeşini arayın araştırın diye buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sadakayı zekat toplamak üzere toplama memurları ve koruyucular tayin ettiği gibi hadlerin ispat ve uygulanmasında da görevliler tayin etmiştir. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'e de veda haccı esnasında kestiği kurbanlıkların derilerini ve üzerlerindeki semer ve diğer takımlarını sadaka olarak vermek, kendisi bizzat 63 deveyi boğazladıktan sonra yüzün geri kalanları boğazlamak üzere görevlendirmiştir. İcma da böyle bir tevekkülün yani vekil tayin etmenin caiz olduğu şeklinde gerçekleşmiştir. Çünkü bu usta vekaletin genel olarak caiz görüldüğü bilinen bir konudur. Rağbet, rahbet, yani rağbet istek, arzu, rahbet, korku ve huşuğun delili de Yüce Allah'ın şu ayetleridir. Şüphesiz bunlar hayırlı işler yapmaya koşarlar. Rağbet ederek, rahbet ile yani korkarak bize dua ederlerdi. Bize gönülden derin saygı yani huşu duyarlardı. Enbiya 90. Haşyetin delili de Yüce Allah'ın o halde onlardan korkmayın, haşyet duymayın, benden korkun. Bakara 150 ve Maide 3. ayetleridir. Rağbet, sevilen bir şeye kavuşmayı sevmektir, arzu duymaktır. Rahbet ise kendisinden korkulan şeyden kaçma sonucu veren korku demektir. O halde bu beraberinde amel bulunan bir korku çeşididir. Huşu ise Yüce Allah'ın kevni ve şer'i hükümlerine teslim olacak şekilde onun azameti önünde zillet duymak ve eğilmektir. Zikredilen bu ayet-i kerimede Yüce Allah halis kullarını Allah'a rağbet duyarak ve ona huşu ile birlikte rahbet ile korku duyarak dua etmekle nitelendirmektedir. Burada dua hem ibadet anlamıyla duayı hem de Allah'tan dilekte bulunmak manasında duayı kapsamaktadır. O halde bu seçkin kullar Yüce Allah nezdinde bulunanları Allah katındakileri umarak ve onun mükafatını isteyerek dua etmekle birlikte onun cezasından ve günahlarının sonuçlarından korkarak da dua etmektedirler. Mümin bir kimsenin Yüce Allah'a korku ile ümit arasında koşması icap eder. İtaat halinde ümidin daha baskın gelmesi gerekir ki itaate karşı bir gayreti olsun ve kabulü ümit edilsin. Bir günah işleyecek olursa korku baskın gelmeli ki o günahtan kaçıp cezasından kurtulabilsin. Alimlerden birisi şöyle demektedir. Hastalık halinde umut tarafı ağır basar, sağlık halinde de korku tarafı ağır basar. Çünkü hastanın kalbi kırıktır, ruhu zayıflamıştır. Belki de eceli yakınlaşmıştır ve ölecektir. İşte o bu haliyle Yüce Allah hakkında güzel zan beslemelidir. Sağlık halinde ise uzun süre hayatta kalmayı ümit etmektedir ve çalışabilecek, amelde bulunabilecek haldedir. Bu hali onu azgınlığa ve serkeşliğe itebilir. Bu durumda böyle bir halden kurtulabilmek için korku tarafı ağır basmalıdır. Bir görüşe göre de korku ve ümit aynı şekilde birbirine eşit olmalıdır ki ümit Allah'ın mekrine kişi emniyete düşürmesin, korku da Allah'ın rahmetinden ümit kestirmesin. Çünkü her ikisi de çirkindir ve kişiyi helake götürür. Haşyet ise korktuğu bir kimsenin azametini ve egemenliğinin kemalini bilme esasına dayalı korkudur. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kullar arasında Allah'tan ancak alimler korkar. Fatır 28. Yani onun azametini ve egemenliğini kemalini bilenler korkar. Buna göre haşyet, havftan yani korkun, havf korkusundan daha özel bir anlam ifade eder. Aralarındaki fark şu örnekle açıkça anlaşılabilir. Bir kimse bir kişiden korkacak olursa, eğer onun kendisine güç getirip getiremeyeceğini bilemiyorsa, bu havftır, havf korkusudur. Şayet bir kimse kendisine gücü yeten bir kişiden korkacak olursa, işte bu da haşyettir. Hafın hükümleri ve kısımlarıyla ilgili söylenen her şey haşyetin hükümleriyle ilgili de söylenebilir. İnabenin delili de yani yönelenin Yüce Allah'ın Rabbinize dönün, ona inabe edin ve ona teslim olun. Zümer Suresi 54. ayet. İnabe, Yüce Allah'a itaat etmek ve masiyetlerinden kaçınmak suretiyle Allah'a dönmek demektir. Anlam itibariyle tevbeye yakındır. Ancak Yüce Allah'a güvenip dayanmak, ona sığınmak ve sadece Yüce Allah'a yapabilen, Allah'a yapılabilen bir iş olması dolayısıyla tevbeden daha incelikli bir manası vardır. Delili Allah Azze ve Celle'nin Rabbinize dönün, inabe edin ve ona teslim olun ayetidir. Ve ona teslim olun ayetinden kasıt şer'i teslimiyettir. Bu da Yüce Allah'ın şer'i hükümlerine teslim olmak demektir. Çünkü Yüce Allah'a teslim olmak yani İslam iki türlüdür. Birincisi kevni teslimiyet. Bu Yüce Allah'ın kevni hükümlerine teslim olmaktır. Bu göklerde ve yerde bulunan müminiyle, kafiriyle, iyisiyle, kötüsüyle bütün insanlar için genevdir. Herhangi bir kimsenin böyle bir teslimiyete karşı büyüklenmesi, baş kaldırması mümkün değildir. Buna delil Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuştur ve ona döndürüleceklerdir. Âl-i İmran 83. İkincisi şer'i İslam veya teslimiyet. Bu da Yüce Allah'ın şer'i hükümlerine teslim olmaktır. Bu ise Allah'a itaat eden rasuller ile onlara güzel bir şekilde tabi olan kimseler hakkındadır. Buna Kur'an-ı Kerim'de pek çok delil vardır. Bunlardan birisi de az önce söylenen ayet-i kerimedir. İstihanenin yani yardım dilemenin delili de Yüce Allah'ın yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresinin 5. ayeti ile hadiste yer alan yardım istediğin vakit Allah'tan yardım iste ifadesidir. İstihane yardım talep etmektir. Bunun birkaç çeşidi vardır. Allah'tan yardım dilemek yani istihane, bu kulun Rabbine karşı zilletinin tam anlamıyla farkına varmasını ve işini ona havale etmesini, onun kendisine yeterli olduğuna inanmasını itibar eder. Böyle bir istihane ancak Yüce Allah'a karşı duyulur. Buna delil de Yüce Allah'ın yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz ayetidir. İstihanenin yalnızca Allah'a tavsiye edilmesinin sebebi yalnız anlamını ifade eden buyruktur. Kur'an-ı Kerim'in kendisiyle nazil olduğu Arap dili kaidelerine göre böyle bir ifade hasır ve iktisas anlamını ihtiva eder. Buna göre bu türden bir isteyanenin Yüce Allah'tan başkası hakkında söz konusu olması kişiyi dinden çıkartan bir şirktir. İkincisi, mahluktan gücünün yetebileceği bir husus hakkında yardım istemek. Bu da kendisi için yardım istenenin durumuna göre değişir. Eğer kendisi için yardım istenen husus bir iyilik ise, bu hem yardım isteyen için caizdir hem de yardım eden için bu hususta yardımcı olmak meşru olur. Çünkü Yüce Allah'ın iyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın. Maide suresinin 2. ayeti bu şekilde buyurulmaktadır. Eğer günah üzere olursa bu yardım isteyen için de yardım eden için de haram olur. Çünkü Yüce Allah günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde ise yardımlaşmayın yine aynı ayette buyurmaktadır. Şayet mübah bir husus olursa bu hem yardım isteyen hem de yardım eden için caizdir. Ancak yardım eden başkasına iyilik yapmanın karşılığında sevap da alabilir. Dolayısıyla böyle bir kimse hakkında yardım etmek Yüce Allah'ın ve ihsan edin. Muhakkak Allah ihsan edenleri sever. Bakara 195. ayeti dolayısıyla meşru olur. Üçüncüsü, gücü yetmeyen ve huzurda bulunan bir yaratılmıştan yardım istemek. Karşında bulunan fakat gücü yetmeyen birisinden yardım istemek. Böyle bir yardım istemek de boş bir iştir. Bunun hiçbir faydası yoktur. Mesela ağır bir yükü taşımak üzere güçsüz ve zayıf birisinden yardım istemek gibi. Dördüncüsü, mutlak olarak ölülerden ya da hayatta bulunan kimselerden gerçekleştiremeyecekleri ve gaybi bir iş hakkında yardım istemek. Böyle bir şey de şirktir. Çünkü bu ancak böyle kimselerin kainatta gizli bir tasarruflarının bulunduğuna inanan bir kimsenin yapacağı bir iştir. Beşincisi, Şanı Yüce Allah'ın sevdiği bir takım amel ve halleri ileri sürerek yardım istemek. Böyle bir yardım isteme Şanı Yüce Allah'ın sabır ve namaz ve yardım isteyin. Bakara 153. ayeti gereğince meşrudur. Bana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha 5. ayeti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardım istediğin vakit Allah'tan yardım iste hadisi de delil getirmiştir. İstiazenin yani sığınmanın delili Yüce Allah'ın de ki sabahın Rabbine sığınırım. Felak 7. ayeti ve de ki insanların Rabbine sığınırım. Nas suresinin 1. ayeti. Bu ayetlerdir. İstiaze hoşlanılmayan bir şeyden himaye edilmeyi istemek demektir. Buna göre istiazede bulunan kişi sığındığı kimsenin himayesine girmiş ve ona güvenip dayanmış, ona bağlanmış demektir. İstiazenin birkaç çeşidi vardır. Birincisi, Yüce Allah'a istiazede bulunmak. Bu, ona en ileri derecede muhtaç oluşu, ona bağlanıp dayanmayı, onun kendisine yettiğine ve hali hazırda, gelecekte, küçük büyük, insan ya da insandan başka her şeye karşı tam anlamıyla himaye edeceğine inanıp bağlanmaya itibar etmektedir. Buna delil de Yüce Allah'ın de ki sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden buyruğu Felak suresi tamamı ve de ki insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına vesvese veren o sinsi ve sinici olan şeytanın şerrinden sığınırım ayetlerinden ibaret olan Nas suresi delildir. İkincisi, Yüce Allah'ın kelamı, azameti, izzeti ve buna benzer sıfatlarından herhangi bir sıfat ile istiazede bulunmak. Bunun delili de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisleridir. Allah'ın yarattıklarının şerrinde onun tam ve eksiksiz kelimelerine sığınırım, istiaze ederim. Altından bilinmedik bir şekilde yakalanıp helak edilmekten senin azametine sığınırım. Acı ve ıstırap ile ilgili duasında da şöyle buyurmaktadır. Hissettiklerimin ve korkup çekindiklerimin şerrinden Allah'ın izzeti ve kudretine sığınırım. Senin gazabından rızana sığınırım. Yüce Allah'ın de ki, o size üstünüzden bir azap göndermeye elbet kadir olandır. En'am suresi 65. ayeti nazil olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim sana vechine sığınırım diye dua etmesi de bu tür istiazenin delilleri arasındadır. Üçüncüsü, ölülerle ya da sığınma talebinin karşılama gücüne sahip ancak hazır olmayan canlılar ile istiazı. Bu bir şirktir. Yüce Allah'ın bir gerçek de şu ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Bununla da onların azgınlıklarını artırırlardı. Cin suresi 6. ayetinin bu ayette geçen istiaze bu türdendir. Dördüncüsü, insan mekan ya da bunların dışındaki mahluklardan kendilerine sığınılması mümkün olan şeylerle istiazede bulunmak. Böyle bir sığınma caizdir. Bunun delili de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fitnelere dair hadisinde geçen şu ifadeleridir. O fitneler kendilerine doğru yaklaşana kendileri de ona yaklaşır, yakınlaşır. Kim de bir sığınak ya da bir barınak bulursa ona sığınsın. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu sığınak ve barınağı şu ifadeleriyle açıklıyor. Kimin develeri varsa o da gitsin develerinin başında bulunsun. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yine Müslim'in sayında Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Mahzum oğullarından bir kavim bir hırsızlık yapmıştı. Kavminde bir kadın hırsızlık yapmıştı. O kadını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. O kadın da Ümmü Seleme'ye sığınmıştı. Yine Müslim'in sayında Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir sığınan Beytullah'a sığınacak ve onun üzerine bir kafile gönderilecek. Eğer zalimin şerrinden sığınacak olursa, böyle bir kimsenin mümkün olduğu kadar barındırılıp himaye edilmesi icap eder. Şayet haram bir fiili işlemek yahut da farz olan bir işten kaçmak için sığınma talebinde bulunuyorsa, böyle birisinin himaye edilmesi haram olur. İstigasenin delili de Yüce Allah'ın, hani siz Rabbinizden istigase yani imdat istiyordunuz da duanızı kabul etmiştik. Enfal suresi 9. ayetidir. İstigase imdat istemek demektir. Bu ise zorluklardan ve helak olmaktan kurtarmak anlamına gelir. İstigase birkaç kısımdır. Birincisi Yüce Allah ile istigase etmek, ondan imdat dilemek. Bu amellerin en faziletli ve en mükemmellerindendir. Peygamberlerin ve onlara tabi olanların izledikleri yol budur. Buna delil de hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da muhakkak ben birbiri ardınca bin melek ile yardım ediyorum diye duanızı kabul buyurmuştu. Enfal suresi 9. ayetidir. Bu husus Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin 1000 kişi, ashabın ise 310 küsur kişi olduklarını gördüğü Bedir gazvesinde olmuştu. Bunu görünce o hazırlanmış olan gölgeliğe gidip kıbleye dönük olduğu halde ellerini yukarıya doğru kaldırarak Yüce Allah'a şöylece dua etmişti. Allah'ım bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım eğer şu Müslüman topluluğu helak edecek olursan yeryüzünde sana ibadet edilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ridası omuzlarının üzerinden düşünceye kadar ellerini yukarıya doğru kaldırıp Rabbinden imdat isteyip durdu. Ebu Bekir radıyallahu anh onun ridasını yerinden kaldırıp omuzlarının üzerine koydu ve arkasında durup şunları söyledi. Ey Allah'ın peygamberi, Rabbine bu kadar yalvarıp yakarman yeter. Şüphesiz ki o sana verdiği vaadini gerçekleştirecektir. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayet-i kerime yani Fâl suresi 9. ayeti indirdi. İkincisi ölülerden ya da hazır olmayıp buna güç getirebilen canlı kimselerden imdat istemek. Bu bir şirktir. Çünkü bunu ancak bu gibi kimselerin kainatta gizli bir tasarrufların bulunduğuna inanan ve böylelikle onların rububiyetten bir pay ayıran bir kimse yapar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Yoksa bunalmış olana kendisine dua ettiğinizde duasını kabul edip o kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı hayırlıdır, putları mı? Allah ile birlikte ilah mı vardır? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Neml suresinin 62. ayet. Üçüncüsü, hayatta olan, bilen ve imdada yetişmeye güç getiren kimselerden imdat istemek. Böylesi bu gibi kimselerden yardım istemek caiz olduğu gibi caizdir. Nitekim Yüce Allah Musa aleyhisselam kıssasında şöyle buyurmaktadır. Taraftarlarından olan kimse düşmanından olan kimseye karşı kendisinden imdat istedi. Musa ona bir yumruk vurmakla ölümüne sebep oldu. Kasas suresi 15. ayet. Dördüncüsü, gizli bir kuvvete sahip olduğuna inanmaksızın güç yetiremeyen, hayatta olan bir kimseden imdat istemek. Mesela suda boğulmak üzere olan bir kimsenin feşli bir adamdan yardım istemesi buna benzer. Böyle bir şey boş bir iştir ve kendisinden imdat istediği kişiyle alay etmektir. Bundan dolayı böyle bir şey yasaktır. Bir diğer sebep de şudur. Suda boğulan kimsenin bu davranışı başkalarını da aldatabilir. Bu davranış sebebiyle onlar bu feşli kimsenin darda kalanları kendisiyle kurtardığı gizli bir gücünün olduğu vehmine kapılabilirler. Zebhen yani eti yenilebilir hayvanların kesilmesinin Allah'ın adına yapılmasının ibadet olduğunun delili ise Allah Azze ve Celle'nin de ki şüphesiz benim namazım, kurban kesmem, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. En'am suresi 162-163. ayetleridir. Sünnetten delili de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'tan başkası adına kesen kimsenin üzerine Allah'ın laneti olsun hadisidir. Zebih özel bir şekilde kan akıtmak suretiyle canın çıkmasını sağlamaktır. Bu da birkaç şekilde olabilir. Birincisi kendisi adına kesim yapılanın tazim edilmesi, onun önünde zilletin açıklanması ve ona yakınlaşmak maksadıyla ibadet olarak yapılan kesim. Böyle bir kesim ancak Yüce Allah'ın teşrih buyurduğu şekilde sadece Allah için yapılır. Bu şekilde bir kesimin Allah'tan başkası için yapılması büyük bir şirktir. Buna delil de müellifin burada En'am suresi 162-163 ayetlerinin delil getirdiği gibi de ki şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur ayet. İkincisi zebih, bazen misafire ikram yahut düğün yemeği ya da buna benzer bir maksatla da yapılabilir. Böyle bir şey ya vacip veya müstahap olmak üzere emredilmiştir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse misafirine ikramda bulunsun. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf'a bir koyun ile dahi olsa düğün yemeği yani velime ver diye buyurmuştur. 3- Etin yemek suretiyle faydalanmak yahut ticaretini yapmak ve buna benzer bir maksatla kesim yapmak, bu da mübah kesim şekillerindendir. Bunda asıl olan Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti sebebiyle mübahlıktır. Görmezler mi ki biz onların faydasına kendi ellerimizle var ettiğimiz hayvanlar yarattık. İşte kendileri bunlara sahiptirler. Onları kendilerine boyun eğdirdik. Hem binekleri bunlardandır hem onlardan yerler. Yasin 71-72 ayetleri. Böyle bir iş vesile olduğu şeye göre istenen ya da yasaklanan bir iş olabilir. Nezrin yani adalın ibadetten oluşunun delili Allah Azze ve Celle'nin onlar adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın bir günden korkarlar. İnsan suresinin 7. ayetidir. Nezrin yani adakta bulunan Yüce Allah'a ibadet kapsamı içerisinde oluşunun delili bu ayettir. Bu ayet-i kerimenin delil oluşu şöyle açıklanır. Şanı Yüce Allah bu gibi kimseleri adaklarının gereğini yerine getirdikleri için övmektedir. Bu da Allah'ın böyle bir davranışı sevdiğine delildir. Yüce Allah'ın sevdiği bütün ameller ise ibadetin kendisidir. Bunu da ayet-i kerimede geçen ve kötülüğü yaygın bir günden korkarlar buyruğu ayrıca desteklemektedir. Şunu belirtelim ki gereğini yerine getirdikleri için Yüce Allah'ın bu gibi kimseleri övdüğü nezir, adak aslında Yüce Allah'ın farz kıldığı bütün ibadetleri kapsamına alır. Çünkü farz olan ibadetlere insan başladığı takdirde onların gereklerini yerine getirmeyi de üstlenmiş olur. Buna delil de Yüce Allah'ın şu ayetidir. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i tavaf etsinler. Hac suresinin 29. ayeti. İnsanın kendisine herhangi bir şey ile ya da vacip olmayan bir itaat ile yükümlü kılması anlamına gelen adak mekruhtur. Bazı alimler bunun haram olduğunu dahi söylemiştir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adakta bulunmayı yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. O ayrıca bir hayır getirmez. Sadece onun vasıtasıyla cimri bir kimseden bir şeyler çıkartılır. Bununla beraber insan Yüce Allah'a itaat olmak üzere bir adakta bulunacak olursa onu da yerine getirmesi vaciptir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a itaat etmeyi adarsa ona itaat etsin diye buyurmuştur. Hülasa adak yani nezir tabiri genel olarak farz ibadetler hakkında kullanıldığı gibi özel olarak da insanın Yüce Allah için herhangi bir şeyi yerine getirmekle kendisini yükümlü kılması anlamında da kullanılır. Alimler bu özel anlamıyla nezri yani adağı çeşitli kısımlara ayrılmışlardır ki bununla ilgili geniş açıklamalar fıkıh kitaplarındadır. Allah Azze ve Celle izin verirse ikinci esası da haftaya yani İslam dinini delilleriyle bilmek konusunda haftaya bırakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.